Ayrım 2.
Grup üyeleri istedikleri bir ülkeye, istedikleri bir araçta gittiklerini hayal edeceklerdi. Üyeler birkaç dakika sessiz kalarak böyle bir geziyi hayal ettiler. Daha sonra herkes hayalini anlatmaya başladı. Bazı üyeler vapurlara, uçaklara binip dünyanın dört bir yanına gitmişlerdi. İki üyenin durumu ise farklıydı. Bu üyelerden birisi havaalanına gittiğini hayal etmişti. Ancak tam uçağa bineceği sırada annesi babası gelip kendisini bu yolculuktan vazgeçirmişlerdi. O da evine dönmüştü. Diğer üyenin durumu ise daha da ilginçti. Bu öğrenci yıllardır İspanya'ya gidip boğa güreşlerini seyretmek istermiş. Bu yüzden İspanya'ya gitme hayali kurmuş. Fakat giderken yanına kardeşlerini, amcalarını, amca oğullarını, diğer akrabalarını, okul arkadaşlarını da almış ve galiba bu yüzden İspanya gezisinin tam tadını çıkaramamıştı. Geziye giderken kendimizden izin almak gerektiği yolundaki düşünce o zaman aklıma geldi ve daha sonra da yukarıdaki şiiri yazdım. Sanırım Sokrates için anlatılır. Bir adam Sokrates'e canının çok sıkıldığını söyleyerek ne yapması gerektiği konusunda akıl danışmış. Sokrates de "Tatile çık, ancak yanına seni sıkacak hiçbir şey alma" demiş. Adam Sokrates'i dinlemiş, tatile çıkmış. Fakat dönüşte rahatlamadığını görmüş. Sokrates'e "Bana önerdiğin şey işe yaramadı. Yanıma hiçbir şey almadan tatile çıktım fakat sıkıntım geçmedi" demiş. Sokrates ise "Ben sana hiçbir şey alma demiştim. Sen ise yanına kendini aldın. Düşüncelerin, sıkıntıların seninle birlikteydi. Bu yüzden rahatlayamadın" demiş. Bir programda Vehbi Koç gözleri yaşararak "Hayatım boyunca sürekli çalıştım. Hiç hayatımı yaşamadım" demişti. Şimdi siz belki "Vehbi Koç gibi çalışkan ve başarılı bir insan olayım, hayatımı yaşamasam da olur" diyebilirsiniz. Peki, hem Vehbi Koç gibi çalışkan ve başarılı olmaya, hem de içinde bulunduğunuz anların tadını çıkarmaya ne dersiniz? Kendinizi ve yaşamı fark ederek yaşamaya ne dersiniz? Bunu gerçekleştirmek mümkündür. Bu konuyu ileride varoluşçu yönetici kavramını ortaya atarak ve simyacıdaki kaşıktaki yağ öyküsünü aktararak tartışacağım. Yaşamda üst satıra çıkmak, gelişerek ve uzlaşarak var olmak. Varoluşçu felsefeye göre nesneler ve hayvanlar nasıl yaratılmışlarsa öyle olmak zorundadırlar. Örneğin masa, masalığına katkıda bulunamaz. İnsan ise yaratıldığı şekilde kalmak zorunda değildir. İnsan kendi varlığına katkıda bulunabilen, kendini var edebilen bir canlıdır. Tüm canlılar içinde yalnızca insan için varoluş özden önce gelir. İnsan kendisini değiştirebilir, bence geliştirebilir de. Var olmak ve gelişmek insan için aynı şeydir, iç içe geçmiştir. Var olabilmek için gelişmek zorundasınız ve geliştikçe daha etkili var olabilirsiniz. 20. yüzyılda bilimdeki gelişmeler bize yıldızlarıyla, galaksileriyle evrenin sürekli olarak değiştiğini, genişlediğini gösterdi. Artık biliyoruz ki gerek fiziksel evrende gerekse biyolojik evrende sürekli değişme, gelişme var. Aynı şey insan içinde söz konusu. Ancak insanın diğer canlılardan ve nesnelerden bir farkı vardır. İnsan dışındaki şeyler bilinçli olmadan değişmektedir. İnsan ise kendi varlığına katkıda bulunmayı ve değiştirmeyi bilinçli olarak gerçekleştirebilir. Üstelik bu değişmeyi gelişmeye çevirebilir. İnsan bugün dünyayı yok etme gücüne sahip tek canlıdır. İnsan isterse kendisini ve dünyayı yok edebilir. Eğer isterse seçme özgürlüğünü kendisinin ve evrenin çıkarları doğrultusunda kullanabilir. Gelişerek var olabilir. Kendisiyle ve çevresiyle uzlaşabilir. Dünya ile uyumlaşabilir, kucaklaşabilir. Erdemli, ahlaklı bir yaşam tarzı seçerek kendisi dahil her şeyi yarına taşıyabilir. Gelişmek varoluşumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Gelişmenin önemli işlevlerinden birisi uzlaşmayı kolaylaştırması ve işlevsel olmayan bir takım çatışmaları önleyebilmesidir. Varoluş düzeyimizi yükselterek, gelişerek ve uzlaşarak yaşamda bir üst satıra çıkabiliriz. Bu konuda iki örnek vermek istiyorum. Diyelim ki gece yarısı üst kattaki komşunuzda parti var ve gürültü sizi rahatsız etti. Öfkeyle üst kata çıktığınızda, eğer komşunuz sizinle aynı çizgide ise aranızda kavga çıkması ihtimali yüksektir. Fakat diyelim ki komşunuz sizi öfkeli gördüğünde samimi bir üslupla "Eyvah, nasıl unuttuk?" diye haykırırsa, siz de ona "Neyi unuttun?" diye sorsanız, o size "Sizi çağırmayı unuttuk. Ne olur bir 10 dakika geliverin" dese, büyük bir ihtimalle bu insanla kavga edemezsiniz. Çünkü komşunuz spontan ve yaratıcı davranarak yaşamda bir üst satıra çıkmış olur. Eğer yaşamda üst satırda bulunuyorsanız, alt satırdakilerle kavga etme ihtimaliniz düşük olacaktır. İş yerlerinde veya evlerde iletişim becerilerini geliştiren kişiler, belirli konular etrafında dönüp duran verimsiz tartışmalara son verebilirler. Burada üst satıra geçmekle kastettiğim sosyoekonomik düzeyi değil, varoluş düzeyini yükseltmek, gelişmek ve uzlaşmaktır. Kitabın 3. bölümünden itibaren varoluş basamaklarında nasıl yükselebileceğimizi tartışacağız. Üst satıra çıkmaya ilişkin ikinci örneğim şu. 80'li yıllarda bir arkadaşım vardı. Çalıştığı kurumdaki bazı kişiler tarafından ilerlemesinin engellendiğini düşünüyordu. Bana söylediği kadarıyla önünde iki yol vardı. Ya kendisini engelleyen klikle çatışacaktı ya da bu kliğe girip kendisini engelleyenlere hoş gözükerek yükselecekti. Kendisine iki yolu da denememesini, yeni çalışmalar yaparak engellenemez bir konuma ulaşmasını önerdim. Ona bir de ilke slogan oluşturdum. İlke şöyleydi: rica yok, icra var. Tevazu yok, taarruz var. Bu ilkede ifade etmek istediğim şey, yaşamda çatışma olduğunda bir üst basamağa geçilebileceği fikriydi. Taarruzdan kastım insanlarla çatışması değil, kendini geliştirecek yeni çalışmalara yönelmesiydi. İlke işe yaradı. Yeni çalışmalar yapıp kendisini geliştirince engelleyemediler. Önü açıldı. Kısacası bir üst satıra çıkmak onu rahatlattı. Çevresiyle de uzlaştı. Yukarıdaki slogan 80'li yıllarda kaldı. Şartlar değişti. Ben değiştim. Şimdi iki yeni slogan önermek istiyorum. Dövüşme, geliş. Ne dövün, dövüş. Huzurlu ol, geliş. Yukarıdaki sloganlarla ifade etmek istediğim şu. Birey hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olmalıdır, uzlaşmalıdır. Birey kendi içinde huzurlu olmalı, geçmişe esef etmemeli, dövünmemeli, aynı zamanda çevresiyle de uzlaşmalıdır. Var olma düzeyini yükselten, gelişen ve geliştiren ve uzlaşan bir insanın evrenle kucaklaşması, uyumlaşması ve sonuçta yarına kalma ihtimali yüksek olacaktır. Bu düşünceyi kitabın ilerleyen bölümlerinde, özellikle son bölümünde ayrıntılı olarak tartışacağız. Yemeğin kabı değişince tadı da değişir mi? Yaptığınız bir işi mecburen de yapabilirsiniz, keyif duyarak da. Sahana kırdığınız yumurtayı mecburen de yiyebilirsiniz, o yumurtayı lüks bir akşam yemeği haline de getirebilirsiniz. Böyle lüks yaşamanın fazlaca para gerektireceğini düşünmeyiniz. Para dış zenginliktir. Paramızı artırmadan, yalnızca iç zenginliğimizi artırarak da lüks yaşamak mümkündür. Varoluş düzeyimizi nasıl yükseltebileceğimizi, iç zenginliğimizi nasıl artırabileceğimizi kitabın ilerleyen bölümlerinde göreceğiz. Şimdi yaşamı zenginleştirmeye ilişkin yalnızca küçük bir örnek vermek istiyorum. Yumurtayı nasıl yemeli? Sahanda pişen yumurtayı çoğunlukla beyaz tabaklarda yeriz. Birkaç yıl önce bir televizyon programından esinlenerek kendime "Yumurtayı başka nasıl yiyebilirim?" sorusunu sordum. Buradaki "başka nasıl?" sorusunun altını çizmek istiyorum. Bir etkinliği başka nasıl yapabileceğimizi sorgulamak, yaratıcılığa giden yolda çok önemli bir adımdır. Yumurtayı beyaz porselen tabakta yemek yerine siyah bir tabakta yemek daha keyifli olabilirdi. Düşününüz. Siyah tabakta, çevresi beyaz, ortası sarı bir yumurta. Yanına birkaç dilim de havuç kesip koydunuz. Bu yumurtanın tadı artık değişmiştir. Hikmet babamdan, kayınpederim, öğrendiğim bir söz var. Anadolu'da yemeğin kabı değişirse tadı da değişir derlermiş. Galiba doğru. Yemeğin ve onun da ötesinde yaşamın kabını ve kapsamını değiştirmeyi, geliştirmeyi öğrenmek gerek. Bunu öğrendiğimizde var olma ve gelişme sürecinde yol kat etmiş oluruz. İki defa gülmek sakıncalı mı? İlkokul yıllarında kız arkadaşlarımın bir sözlerini hatırlıyorum. Oyun oynarken birkaç defa güldükten sonra "Ay çok güldük, şimdi ağlayacağız" derlerdi. Sanırım bu söz şimdilerde de söyleniyor. Galiba bu ve benzeri tavırlar teneffüs vermeden yaşamaya, varoluşu yaşamadan yaşamaya birer örnektir. Oysa gülerek yaşamak yaşamı daha kaliteli hale getirir. İnsanları yönetmenin, onları kendinize bağımlı kılmanın yollarından birisi, onların spontanlıklarını bastırmaktır. Onların kendi istedikleri gibi değil de sizin istediğiniz gibi davranmalarını istiyorsanız, öncelikle gülmelerini kontrol altına almalısınız. Bir insanın gülmesini kurallara bağlayarak kontrol altına alırsanız, giderek o insanı tümüyle kontrolünüze alabilirsiniz. Bu insanları yönetmenin kötü bir yoludur. Sizin için görünürde karlı olabilir, ancak hem erdemli değildir, hem de başlangıçta sizin kontrol ettikleriniz giderek sizi kontrol etmeye başlar. Şöyle ki, kontrolde aşırıya kaçan kendisi de kontrol edilir. Örneğin doğal yaşamını yok ederek kontrol altına aldığımız dünya, bugün bizi beton yığınlarıyla kontrol etmektedir. Spontanlıklarını bastırarak insanları kontrol ettiğinizde, aşırı kontrol kültürün bir parçası haline gelir, başkaları da sizi kontrol eder. İnsanların gülmelerini doğrudan ya da dolaylı olarak engellemek demek, onların spontanlıklarını bastırmak, varoluş hazzı duymalarını engellemek demektir. Spontanlıkları bastırılmış, varoluş hazzı duymaları engellenmiş insanlar, bireyselleşme ve yaratıcı olma şanslarını büyük ölçüde kaybederler. Böyle olunca da birbirlerine bağımlı olma, onların güdümüne girme ihtimalleri artar. Çin atasözü, gülerken göbeği hoplamayan adamdan korkarım diyor. Gülmek, yalnızca yaratıcı ve bireysel olabilmek için gerekli değildir. Yaratıcılık ve bireyselleşme kavramları için İletişim Çatışmaları ve Empati adlı kitabıma bakılabilir. Gülmek insanları sevmek için de gereklidir. Yürekten gülen, göbeği hoplayarak gülen bir insan, insanları ve tüm evreni sevmeye de hazır demektir. Kahkaha ile gülen bir insan, adeta ben varım ve yaşıyorum der. Ancak gülen insanın yaratıcı olması, gelişmesi, çevresini geliştirmesi ve tüm evreni kucaklaması mümkündür. Bir Nasrettin Hoca fıkrasına niçin güleriz? Çünkü fıkranın başında bir sorun vardır. Fıkranın sonunda ise hoca, kolayca aklımıza gelmeyecek yaratıcı bir çözüm üretir. İşte bizi bu yaratıcı çözüm güldürür. Buluşlarıyla gelecek kuşaklara hediyeler bırakmış olan bilim adamları, hiç fıkra anlatmamış olabilirler. Ancak insanlığın yüzünü güldürmektedirler. Pasteur hala yüzümüzü güldürmektedir. Yani kısacası, İnsanlığın yüzünü güldürmek açısından Nasrettin Hoca, Molière, Edison ve Pasteur arasında bir fark yoktur. Dördünün ortak yanı spontanlıklarını ve yaratıcılıklarını insanlık için kullanmış olmalarıdır. Bunlar gülmüş ve güldürmüş kahramanlardır. Gülmeyi beceren güldürür de, yüzü gülmeyen gerçek ve mecazi anlamda kişinin yakınlarının veya dünyanın yüzünü güldürmesi de zordur. Uzlaşma konusunda kuantum mantığını hatırlatır bir Nasrettin Hoca fıkrası. Çağdaş uygarlığın bugüne kadar Aristo, Newton mantığıyla geldiğini söylesek sanırım abartmış olmayız. Ancak bir süredir bu mantık sistemi de sorgulanır oldu. Özellikle atom altı dünyada artık kuantum mantığı geçerli. Aristo mantığına göre düşündüğümüzde elektron ya da dalgadır ya da parçacık. Aynı anda hem dalga hem de parçacık olamaz. Fakat kuantum mantığıyla baktığımız zaman elektron hem dalgadır hem parçacık, ya dalgadır ya parçacık. Elektronun dalga özelliğine odaklanırsanız hızını, parçacık özelliğine odaklanırsanız yerini belirleyebilirsiniz. Aynı anda hem yerini hem de hızını belirleyemezsiniz. Atom altı parçacıklar için geçerli bu mantık yürütme biçimi günlük yaşamda alışmadığımız bir şey. Maddenin belli bir kesimi için böyle düşünmek gerekiyorsa, günlük yaşamda da zaman zaman niçin böyle düşünmek doğru olmasın? Yüzyıllar önce insanımız tarafından üretilmiş bir Nasrettin Hoca fıkrası, henüz yeni tanıştığımız kuantum mantığına şaşılacak derecede uygun bir yapı taşıyor. Hani bilirsiniz, kavga eden iki kişiden birincisini dinleyen hoca, sen haklısın demiş, ikincisini dinleyince ona da sen de haklısın demiş. Bu durumu gören üçüncü kişi, hocam, İkisi birden haklı olur mu diye itiraz etmiş. Hoca bu kişiye dönüp sen de haklısın demiş. Bu fıkrada hocaya itiraz eden kişi Aristo mantığı kullanmıştır. Hoca ise kuantum mantığı kullanmıştır. Bu fıkradan çıkarabileceğimiz kıssadan hisse bence şu olabilir. Yaşamda çelişki diye gördüklerimiz, belki de elektronun hem dalga hem parçacık olması gibi kabullenilmesi gereken birer gerçekliktir. Bu yüzden olayları ve insanları bir veya sıfır diye şablonlamamak gerekir. Öyle sanıyorum ki kuantum mantığı ve ona paralel olan yeni tanışmaya başladığımız fuzzy mantığı günlük yaşamımıza girdikçe olayları ya hep ya hiç şeklinde kategorize etmekten uzaklaşacağız. Böylece birbirimizle ve yaşamla uzlaşmamız kolaylaşacak. Nasrettin Hoca'nın yukarıdaki tavrı arkasında kuantum mantığı bulunan uzlaşmacı bir tavırdır. Eğer olayları bir veya sıfır diye kategorize ederseniz çatışma ihtimali her zaman yüksek olacaktır. Yeterince yaratıcı olmadığımız zaman 1 ile 0 arasında başka bir alternatif yoktur. Yeterince yaratıcı olan 1 ile 0 arasında çok sayıda alternatif oluşturabilir. Yaratıcı olduğumuzda yeni alternatifler üreterek kendimizi geliştirmemiz ve yaşamda bir üst satıra çıkmamız mümkün olur. Böyle olunca da yaşamla ve birbirimize uzlaşma ihtimalimiz yüksek olacaktır. Bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki birisi size hakaret etti. İlk anda önünüzde iki alternatif vardır. Susmak veya kavga etmek, dövüşmek. Fakat bir miktar yaratıcılık sergileyip size hakaret edene öyle bir cevap verebilirsiniz ki hem siz rahatlarsınız hem de karşınızdaki kavgayı sürdüremez. Nasrettin Hoca böyledir. Kendisini ezdirmez, karşısındakini de ezmez. Zor durumda kaldığında öyle bir şey söyler ki hem kendisini rahatlatır, hem ortamı yumuşatıp uzlaşma sağlar, hem de sözlerindeki yaratıcılık duyanları güldürür. Rivayete göre bir yaşlı ağır hareketlerle bir taşıt aracına biniyormuş. Şoför, "Biraz çabuk ol moruk," demiş. Yaşlı kişi de dönüp, "Evladım, anladığım kadarıyla yaşlıları sevmiyorsun. İnşallah sen yaşlanmazsın," demiş. İçinde bir miktar saldırganlık bulunsa da bu söz, ayaküstü üretilmiş yaratıcı bir espri gibi gözüküyor. Kitap içinde yaratıcılığın bir gelişme belirtisi olduğunu, gelişmenin hem varoluş düzeyimize hem de uzlaşmamıza olumlu katkıda bulunabileceğini, bütün bunların ise bizi yaşamda bir üst satıra çıkarabileceğini belirteceğiz. 3. Var olmak, varoluşçuluk ve varoluş basamakları. Bu bölümü okumaya başlamadan önce aşağıdaki soruları cevaplar mısınız? 1. Sizce hayat boş mu, dolu mu? Arada yalan dünya dediğiniz oluyor mu? 2. Kahve dünya ya da kavanoz dipli dünya diyenleri karısına eksik etek, kaşık düşmanı diyenleri ya da kocasına eloğlu diye hitap edenleri gördünüz mü? Ya da orada böyle söylediğiniz oldu mu? 3. Var olma biçimi açısından bir kedi ile insan arasındaki temel farklılık nedir? 4. Varoluş düzeyleri açısından insanlar birbirlerine eşit midir? Siz şu an varsınız, fakat günün farklı saatlerinde varoluş düzeyinizde bir farklılık ortaya çıkabilir mi? Varoluşçuluk ve insan. Kitabın yalnızca varoluşçulukla ilgili mevcut bilgileri aktarır nitelikte olmasından endişe ettiğim için, varoluşçulukla ilgili bazı temel bilgileri bu bölümün sonundaki notlara yerleştirdim. Varoluşçuluğun tarihçesini, temel kavramlarını ve konuyla ilgili bazı kaynakları not A'da bulabilirsiniz. Şimdi varoluşçulukla ilgili birkaç klasik bilgiye kısaca değinerek konuya başlamak istiyorum. Varoluşçuluğu birbirinden oldukça farklı biçimde yorumlayan düşünür, sanatçı ve terapist bulunmasına karşılık, varoluşçulukla ilgili olarak çoğunluğun üzerinde uzlaştığı görüşlerde bulunmaktadır. Bunlardan birisi insanın diğer tüm nesnelerden ve canlılardan farklı bir varlık olduğudur. Varoluşçulara göre insan bir nesneden, bir hayvandan daha fazla bir şeydir. Bu yüzden de insanı bir nesneyi bir hayvanı inceler gibi laboratuvar ortamında incelememek, onu bir fiziksel ya da biyolojik yapı olarak ele almamak gerekir. Dolayısıyla da insanın ne olduğunu değil, kim olduğunu ve neler hissettiğini araştırmak gerekir. Varoluşçu düşünceye göre insan dışındaki tüm varlıklar neyseler öyle kalmak zorundadırlar. Örneğin bir masa masalığını kendisi yapmaz, ağaç ağaçlığını kendisi yapmaz. Bütün bu varlıklar nasıl yaratılmışlarsa öyle kalmak zorundadırlar. Kendi gayretleriyle kendi varoluşlarına katkıda bulunamazlar. İnsan ise nasıl yaratılmışsa öyle kalmak zorunda değildir. İnsan kendi özgür seçimleriyle kendi varlığına şekil verebilir, kendisini değiştirebilir. İnsanın yapısını ve davranışlarını genetik özellikleri veya çevre şartları değil, kendi özgür seçimleri belirler. Seçme özgürlüğü aynı zamanda sorumluluk da getirir. İnsan yaptığı seçimlerin sorumluluğunu alabilir, almalıdır. Yine çoğunluğun üzerinde uzlaştığı bir başka nokta, insanın sahip olduğu bilincin onu diğer tüm varlıklardan farklı kıldığıdır. Hayvan fark eder, algılar. Fakat insan fark ettiğini de fark edebilir, algıladığını da algılayabilir. Felsefi görüşler ruh sağlığı alanında uygulamaya geçirildiğinde daha ferah bir görünüm ortaya çıksa bile genelde varoluşçulara göre ölümlü olduğunu bilen insanın mutlu olması mümkün değildir. Birçok varoluşçu düşünüre ve edebiyatçıya göre yaşam saçma ve anlamsızdır. Yaşamdaki hiçliği fark eden insan için yaşam toz pembe olmaktan uzaktır. Bu yüzden olsa gerek varoluşçu düşüncede insanı mutlu etmeye yönelik öneriler bulamazsınız. Bazı varoluşçu düşünürler ve edebiyatçılar, örneğin Veba adlı romanında Camus, mutluluğun ve acının kaçınılmaz olduğunu, insanın elinden gelebilecek tek şeyin ise bu durumu dürüstçe karşılamak olduğunu savunurlar. Edebiyatta varoluşçuluk. Varoluşçu felsefe, psikolojinin yanı sıra çeşitli sanat eserlerinde de kendisine yer bulmuştur. Örneğin pek çok edebiyat eserinde varoluşçu felsefenin izlerine rastlamak mümkündür. Varoluşçu felsefeyi yansıtan edebiyat eserlerini iki gruba ayırabiliriz. Birinci grubu, varoluşçu felsefe bilinen adıyla ortaya çıkmadan önce yazılmış olup, bu felsefeden esintiler taşıyan eserler oluşturur. İkinci grubu ise, varoluşçu felsefe sonrasında yazılan eserler oluşturur. Varoluşçu felsefe oluşmadan önce yaşadığı halde varoluşçu kabul edilen yazarların başında Dostoyevski ve Kafka akla gelir. Benzer şekilde Tolstoy'da da güçlü varoluşçu çizgiler görmek mümkündür. Örneğin Yalom'a göre Tolstoy'un İvan İlyich'in Ölümü adlı eserinde temel varoluş endişelerimizden birisi olan ölüm endişesi işlenmektedir. Bu eserin kahramanı öleceğini anladığında kendisine sık sık "Gereken şekilde yaşadım mı?" sorusunu sormaya başlar. Varoluşçu felsefe öncesinde şiirde de varoluşçu sayabileceğimiz temalara rastlanmaktadır. Örneğin Mevlana'da ve Ömer Hayyam'da belirgin varoluşçu motifler vardır. Günümüz varoluşçuları tarafından varoluşçuluğun atalarından sayılan Nietzsche, "Neysen o ol" demişti.